Ayrım 28. Din ve Siyaset. Rıza Zelyut. Sayfa 259. Eş Başkan Erdoğan. Kuzey Afrika'dan başlayıp Asya'nın ortasına kadar uzanan İslam kuşağını kendi politikasına göre şekillendirmeye çalışan ABD'nin karşısındaki en önemli problem aslında Türkiye'ydi. Çünkü burası öbür İslam ülkelerinden farklıydı. Türkiye'deki laik ve modern yapı ABD'nin niyetlerini anlayan ve ona demokratik tepki veren bir seçmen kitlesi yaratmıştı. Bu sistemi yaratan da Mustafa Kemal'in daha devlet kurulurken temeline yerleştirdiği akılcı, laik, anti-emperyalist, Kemalist ideolojiydi. Bu ideoloji Batı emperyalizmi işine geldiğinde öbür İslam topluluklarına gösterip böyle olmaya çalışın dese de bunun olmayacağı ortaya çıkmıştı. Sıra Türkiye'yi öbürlerine uydurmaya gelmişti. Artık laik Türkiye yerine İslam kuşağına dönmüş, oraya hapsolmuş bir Türkiye istiyordu ABD. Böylece Huntington'un medeniyetler çatışmasında Türkiye kolayca hedef ülke haline getirilebilecekti. Bu yüzden Huntington Türkiye'nin batıyı bırakmasını ve İslam değerlerine dönmesini istemişti. O İslam dininin şeriata dayalı olan kadın, aile, insan hakları konularındaki değerlerinin doğru, iyi ve güzel olduğunu, bunların korunmasını gerektiğini belirtmiştir. Bunun için de Türkiye'nin Atatürk'ü şiddetle reddetmesini önermiştir. Bu ve buna benzer öneriler Türkiye'nin iyi dineymiş gibi imal edilip Türkiye kamuoyuna üç koldan aktarıldı. Birinci kanal aralarında akademisyen görüntülü tiplerin de bulunduğu Batı'nın düşünce ajanı konumundaki liberal yazarlardan oluştu. İkinci kolu Atatürk ve devrimlerine karşı mücadeleyi bir iman kuralı haline getirmiş olan siyasal dinciler oluşturdular. Bunlara tarikatçılar mahalleler aralarında ayakçılık yaptılar ve alt katmanları yavaş yavaş çağdaş değerlere karşı düşman hale getirdiler. Üçüncü kolu ise Kürdistan isimli SEV projesini hayata geçirmek için terör başlatan PKK ve siyasal uzantıları oluşturdu. ABD'nin başlattığı Türkiye'yi İslam kuşağı içine itme projesine Avrupa Birliği de Kemalizme karşı savaş başlatarak katkıda bulundu. Türkiye, AB Ortak Parlamento Komitesi Başkan Yardımcısı İngiliz parlamenter Andrew Duff, 2007 yılında Türkiye'nin devlet dairelerinden bile Atatürk resimlerini kaldırması gerektiğini söyledi ve bunu AB'ye giriş için neredeyse ön şart haline getirdi. Aynı dönemde Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü olan Hollandalı parlamenter Arie Oostlander, Kemalizm felsefesi Türkiye'nin AB'ye katılımına köstek olmuştur diyerek Kemalizm üzerinden laik Türkiye'ye saldırarak ortak kampanya yürütüldüğünü göstermiştir. Dipnot Rıza Zelyut, yabancı kaynaklara göre Türk kimliği. Sayfa 401. İşte bu süreçte kullanılan iki aktif güçten birisi Fethullahçılar, diğeri de milli görüşçüler ve bunların içinden çıkmış bulunan yenilikçiler veya değişimciler diye adlandırılan gruptur. Amerikan strateji raporlarında görüldüğü üzere Fethullahçı diye isimlendirilen ve Nurcu gelenekten çıkmış olan grup açık biçimde ABD ile işbirliği yaptı. 12 Eylül'den sonra darbeciler bunlara kolayca çalışabilecekleri bir Türkiye verdiler. Onlar da Türkiye'nin resmi kanallarına sızdılar. Bu amaçla hükümetlerin üzerinde baskı kurdular. Önce Turgut Özal, arkasından da Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz gibi başbakanlar Fethullahçıların önünü açarak onlara çok geniş maddi olanaklar da sundular. İşe eğitimle başlayan Fethullahçılar peşinden medyaya, sonra ticarete el atarak geniş bir çıkar ağı oluşturdular. Sivil toplum kuruluşlarının arkasına gizlenip her yana dal budak saldılar. Geçmiş hükümetlere yaptıkları gibi Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 Kasım'ında iktidara gelince derhal o tarafa yanaştılar ve bu iktidara yapışarak daha hızlı büyüdüler. Hem Tayyip Erdoğan liderliğindeki eski milli görüşçüler yani yenilikçiler hem de Fethullahçılar, BOP'ta güvenilmez hatta düşman olarak gösterilen laik ve milliyetçi kesimi ABD'nin isteği doğrultusunda ezip etkisizleştirmek için adliye ve polis içindeki özel kadrolarını yani bir tür çeteyi kullandılar. Böylece 2007'de yurtseverleri susturmak amacıyla Ergenekon operasyonu başlatıldı. Bunu 2010'da orduyu çökertecek balyoz saldırısı izledi. Sonra deniz kuvvetlerine yönelik operasyonlar devreye sokuldu ve bu pervasız saldırı sonucunda Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bile terörist gösterilerek tutuklandı. Necmettin Erbakan'a baş kaldıran bir grup Amerikancı milli görüşçü 14 Ağustos 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi AKP adı altında kendi anlatımlarınca muhafazakar demokrat bir partide örgütlendiler. AKP'nin kuruluşunda ABD ile bu yeni grup gizli görüşmeler yapmış ve oradan gelen öneriler dikkate alınmıştı. Bu grubun liderliğini de Tayyip Erdoğan yapıyordu. ABD ve Batı Erdoğan'ı Türkiye'deki ılımlı İslam çizgisinden sanıyordu. Zaten o kendisini daha İstanbul Belediyesi Başkanı iken böyle göstererek kamufle etmeyi becermişti. Bu yüzden ABD'nin siyasal ajanları kendisiyle bağlantıya geçmişlerdi. Bu durum ABD belgelerine de girmiş, Aydınlık Dergisi de 21 Ekim 1996 tarihli sayısında kapağında Abramovich Erdoğan'ı Erbakan'ın yerine hazırlıyor manşetini kullanmıştı. ABD ondan ılımlı bir Müslüman siyaset lideri yaratma planını devreye sokmuştu. Bu dönemde Tayyip Erdoğan'a akıl veren siyasal İslamcı akademisyenler ABD'den gelen işaretlere göre yeni iktidar teorisi oluşturmaya başlamışlardı. Bunlardan birisi olan Ömer Dinçer 1995'te yazdığı bir makalede şunları söylemekteydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıçta ortaya koyduğu bütün temel ilkeleri, laiklik, cumhuriyet ve milliyetçilik gibi birçok temel ilkenin yerine daha katılımcı, daha ademi merkezi, daha Müslüman bir yapıya devretmesi zorunluluğu ve artık bunun zamanı geldiği düşüncesindeyim. Halk için halk adına yönetim diye tarif edilen cumhuriyet kavramının artık bizim için fazla bir anlam ifade etmediğini söylememiz mümkündür. Globalleşme ne kadar artarsa, İslamlaşma o kadar artacaktır. Bu sözlerin sahibi Ömer Dinçer, önce Tayyip Erdoğan tarafından başbakanlık müşaviri, sonra da bakan yapılacaktır. Amerikan planına göre örgütlenen İslamcı AKP, 3 Kasım 2002 genel seçiminden birinci parti ve iktidar olarak çıktıktan sonra da Tayyip Erdoğan kendisini kamufle etmeyi sürdürdü. Yahudilerle ve Hristiyanlarla iyi geçinen bir siyasetçi portresi çizdi. Gerekirse papaz elbisesi bile giyerim diyebildi. ABD karşısında direnen Atatürkçü subaylar başta olmak üzere bütün milli kesimleri demokrasiye düşman gibi göstererek Batı'nın hoşuna gidecek konuşmalar yaptı. Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına ve kurucu partisi CHP'ye hakaret ve iftiralar içeren saldırılarda bulundu. Onu böyle saldırganlaştıran güç 2004 yılında ABD'de yapılan G8 zirvesinden sonra ABD oldu. Tayyip Erdoğan kendisine burada verilen BOP eş başkanlığı görevine büyük bir iştahla sarıldı. İkide bir kendisinin BOP eş başkanı olduğunu söyledi. 34 yerde tekrarladığı bu ifadelerden ikisi şöyledir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Bu proje içinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Biz genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz. Dipnot, Recep Tayyip Erdoğan 34 yerde BOP eş başkanı olduğunu kabul etti. İnternetten erişim tarihi 10 Eylül 2015. Aldığı ceza nedeniyle yasaklı olan Tayyip Erdoğan'ın başbakan yapılması süreci de onun arkasında ABD'nin bulunduğunu açık biçimde göstermektedir. 3 Kasım 2002 genel seçiminden sonra Erdoğan'ın yasağını kaldırmak için AKP ile CHP anlaştı. 31 Aralık 2002 tarihinde anayasanın ilgili maddesi değiştirildi ve Erdoğan'ın önü açılmış oldu. Sıra milletvekili yapılmasına gelmişti. YSK devreye girdi ve işi kılıfına uydurdu. Siirt'in Pervari ilçesi Doğan Köyü'nde 706 seçmenin kayıtlı olduğu 17, 18 ve 19 numaralı sandıklarda sandık kurullarının usulünce oluşturulmadığı gerekçesiyle bu ildeki seçim iptal edildi. AKP 9 Mart 2003'te yenilenen seçimde oyların %84.8'ini alarak Siirt'te 3 milletvekilliğini de kazandı. Böylece Tayyip Erdoğan TBMM'ye girdi ve hemen peşinden de başbakan oldu. Artık batıdan gelen işaretlere göre Türkiye'ye şekil vermeye hazır bir yönetici vardı Türkiye'nin başında. ABD BOP'u rahatça yürütebilmek için Erdoğan'ın önündeki bütün yasal engelleri birer birer kaldırtmış, onun belediye başkanlığı dönemindeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını içeren dosyalar da teker teker kapatılmıştı. Tayyip Erdoğan'ın eş başkanı olduğunu gururla açıkladığı BOP'un ne olduğunu Condoleezza Rice'ın 7 Ağustos 2003 tarihli Washington Post gazetesinde çıkan makalesi çok açık biçimde göstermektedir. Rice bu tarihte ABD'nin güvenlikten sorumlu danışmanıdır ve kısa bir süre sonra da Dışişleri Bakanı olacaktır. Transforming the Middle East, yani Orta Doğu'yu dönüştürmek başlıklı yazısında Rice, Fas'tan Basra Körfezi'ne kadar Orta Doğu'da bulunan 22 devletin rejiminin sınır ve haritalarının değiştirileceğini, Türkiye'nin de bunların içinde olduğunu vurgulamıştır. Bu yazının da açıkladığı gerçekler çerçevesinde GOP'un amacı şöyle özetlenebilir. 1. Görünür amaç, İslami terör adını verdikleri terörün önlenmesidir. 2. ABD bölgede kendisine rakip olabilecek muhtemel güçleri engellemek ve bölgeyi tam denetim altına almak istemektedir. 3. ABD Orta Doğu bölgesinde bulunan petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde kontrol tesis etmeyi hedeflemektedir. 4. Proje İsrail'in güvenliğine de yardımcı olacaktır. Ana plan bu olmasına karşın Erdoğan bunun tam tersine görüntü vererek Türkiye'yi politik olarak yönlendirmeyi becerdi. AKP'nin Türkiye'de tek başına iktidara gelmesinden sonra laik sisteme karşı bilinçli biçimde yürüttüğü yıpratma mücadelesi bu hareket açısından büyük değer kazandı. Arap ülkelerine yayılmış bulunan Müslüman kardeşlerin siyasal temsilcileri kendilerine AKP'yi örnek aldıklarını vurguladılar. Adına Arap Baharı denilen ve aslında BOP'un uygulamaya konulması olan süreçte Mısır, Tunus, Libya, Cezayir, Suriye, Yemen, Ürdün, Lübnan ve Fas gibi ülkelerde büyüklü küçüklü halk hareketleri başladı. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da demokrasi talepleri gibi gösterilen talepler aslında Müslüman kardeşler ideolojisinin yönlendirdiği siyasal taleplerdi. ABD bu dalgalarla ılımlı İslam projesini yarı laik Arap ülkelerine yaymaya çalışmaktaydı. Müslüman kardeşler Tunus ve Mısır gibi ülkelerde halk hareketlerini arkalarına alarak iktidara geldiler. Suriye'deki Baas rejimi ise direnmeye başladı. Arap dünyasında da lider diye heveslenen Erdoğan, Türkiye'deki devlet gücünü kullanarak Suriye'deki laik rejimi yıkıp yerine Sünni kimlikli Müslüman kardeşler rejimini getirtmek için Suriye yönetimine karşı düşmanca bir politika başlattı. İslamcı tekfirci teröristler Suriye'ye dolduruldu ve bu ülkede müthiş bir iç savaş başlatıldı. Tayyip Erdoğan'ın 3 ay içinde bitip Beşar Esad'ın devrileceğini sandığı bu kanlı çatışmalar 2015'te hala devam ediyor. Erdoğan milyonlarca Suriyelinin ülkelerinden kaçmalarına yol açan bu iç savaşı Müslüman kardeşler adına alevlendirmiştir. Bu gerçeği Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Şam'da Türk gazetecilerle yaptığı görüşmede açıkladı. Utku Çakır Özer 28 Şubat 2012 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde bu görüşmeyi yayımladı. Velid Muallim Türkiye-Suriye ilişkilerinin bozulma sebebini açıklarken şöyle diyor. Türkiye'deki değişimin arkasında tek sebep görüyorum. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı Esad'la her görüşmesinde hep Müslüman kardeşlerle diyalog başlatmasından bahsederdi. İki lider arasındaki en büyük sorun buydu. Görüşmelerde Esad her zaman onların birey olarak Suriye siyasetine girmesine izin vereceğimizi ama parti olarak gelmelerine izin vermeyeceğimizi söylerdi. Sanırım Erdoğan'ı mutsuz eden buydu. Müslümanlar çoğunlukta bile olsa biz din temelli bir ülke olmayacağız. Suriye yönetimi ile Müslüman kardeşlerin amaçları arasında çok önemli bir ideolojik fark var. O da laikliktir. Tayyip Erdoğan çizgisindekiler Müslüman Kardeşler Hareketi'nin Arap dünyasında iktidara gelmesini bir devrim hareketi olarak yücelttiler. Bunlardan birisi olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, 13 Mayıs 2015'te Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen Karşı Devrimler Kuşağında Arap Bağrı ve Türkiye Konferansı'nda konuştu ve yaklaşık 5 yıl önce Orta Doğu'da bir devrim sürecinin başladığını belirterek bunun Arap Devrimi veya Arap Baharı olarak nitelendirildiğini söyledi. Amerikan yönetimi BOP gereği devreye sokulan Arap Baharı'ndan Türkiye'de olduğu gibi ABD'nin istediği gibi düzgün hareket eden yeni iktidarlar çıkartamadı. Ve bu sürecin aslında bir Müslüman Kardeşler Baharı olduğunu gördü. Bunun üzerine ABD Başkanı Barack Obama daha denetimli bir değişimi devreye soktu. Suriye'deki laik Baas yönetiminin gönderilmesiyle doğacak boşluğu El-Kaide çizgisinden tekfircilerin yani Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in dolduracağı anlaşılmıştı. Çünkü Tayyip Erdoğan iktidarlarının ise bu aşırı gruplara destek verdiği iddiaları hızla yayılmış ve bu dünya medyasına bol bol haber olmuştu. Tayyip Erdoğan bu süreçte Türkiye kamuoyunu Sünni-Alevi kamplaşması yaratarak elinde tutmayı başardı. Çoğunluğu oluşturan Sünni kesimin oyunu alarak iktidarını çok kuvvetlendirdi. Bu iktidar gücüne ABD'den aldığı büyük desteği de ekleyip Orta Doğu'da Sünni temelli bir liderlik yaratmaya kalkıştı. Lakin bu işi Müslüman Kardeşler kökenli İslamcı terör örgütleriyle yürütünce Amerika ve Avrupa'dan itirazlar yükselmeye başladı. Suriye'deki dinci terör gruplarına Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT denetiminde tırlarla silah ve askeri mühimmat yollandığı ortaya çıktı. Bu dönemde Fethullahçılar derhal ABD tarafına geçerek Erdoğan'a karşı eleştiriye başladılar. Amerikancı liberaller de onlara katıldı. Böylece iki Amerikancı grup AKP'lilerle Fethullahçılar arasında çatışma çıktı. Tayyip Erdoğan ve çevresi Fethullahçıları paralel devlet, paralel örgüt ilan ettiler ve yeniden düzenledikleri yargı sistemini kullanarak etkisizleştirme süreci başlattılar. Bu süreç 2015'te hala devam ediyor. CHP ve BOP. İki siyasal dinci müttefik, Fethullahçılar ve Müslüman kardeşçi AKP'liler arasında çıkan bu çatışma hiç kuşkusuz ki laiklik karşıtı büyük cephenin parçalanması anlamına geldiğinden çağdaş Türkiye yanlıları için ferahlatıcı olmuştur. Lakin ABD Fethullahçı kanada yeni bir destek yaratmıştır. Türkiye'de yayılan dinci tehlikenin 2010'dan sonra başka bir kanal daha açılarak büyütüldüğünü gözlemek mümkün oldu. ABD planlarında yer alan ılımlı İslam'ı savunan iktidarlara, Türkiye'de 2003'te AKP, eski laik partilerin eklenmesi devreye sokuldu. Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi bu amaçla çökertildi ve tabanı AKP'ye kaydırıldı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi CHP bu sürece eklendi. ABD'nin bölgedeki çıkarlarına hizmet eden AKP'ye karşı en sert muhalefeti CHP yürütüyordu. Bu parti anti-emperyalist olarak kurulduğundan Amerika'ya karşı konumlanmıştı. Üstüne üstlük siyasal İslam'a karşı ve laiklikten yanaydı. Ve ulusalcıydı, yani toplumun din veya etnik kanallardan ayrılmasına karşı çıkıyordu. Akılcı ve deneyici eğitim istediğinden ılımlı İslam'ın savunduğu dinci yani nakilci eğitime de karşıydı. Kitlelerin sürüleştirilmesini değil bireyselleştirilmesini savunuyordu. Bütün bu değerler ABD'nin ve AB'nin Orta Doğu'daki çıkarlarına zarar vermekteydi. Bunun bir örneği 1 Mart 2003'te TBMM'de reddedilen Irak tezkeresinde açıkça gözlenmişti. CHP'nin dönüştürülerek BOP çizgisine çekilmesi için CHP lideri Deniz Baykal'ın özel bir görüntüsü medyaya verilerek genel başkanlıktan ayrılması sağlandı. Yerine de Kemal Kılıçdaroğlu seçtirildi. ABD'li tefeci sermayedarlardan George Soros çizgisindeki sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılı olan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olduktan sonra partinin kuruluş felsefesinde yer alan laiklik, milliyetçilik, devrimcilik gibi temel ilkeleri açıkça çiğnedi. Bu ilkelere bağlı yöneticileri uzaklaştırdı. Yine BOP'taki temel hedef olan toplumu ılımlı İslam'a yönlendirme gereği CHP'nin inançlara saygılı olduğu öne çıkartılıp sanki laik CHP inanç düşmanıymış gibi bir imaj yaratıldı. Ve CHP anayasaya aykırılığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla da onaylanmış olan türbanın serbest hale getirilmesi için öncülük yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na arka çıktı, İmam Hatip okullarını koruyan tavır takındı, laiklik karşıtı zorunlu din dersinin kaldırılması, Alevilerin taleplerinin seslendirilmesi gibi barışçı istekleri ise görmezden geldi. Kemal Kılıçdaroğlu partinin tepe yönetimini de BOP'cu çizgide oluşturdu. Kürtçü etnik soruna sahip çıkan isimleri genel başkan yardımcısı yaptı. ABD'nin AKP'den istediği ve adına çözüm süreci denilen Güneydoğu Anadolu'yu PKK'ya terk etme planına destek verdi. Parti yönetiminin ekonomik kurmaylarını Uluslararası Para Fonu, IMF görevlisi ve tefeci sermaye tahsildarı Kemal Derviş'in istediği isimlerden oluşturdu. Amerikan müttefiki Fethullahçılara kol kanat gerdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde o kesime sahip çıkan isimleri kontenjanından milletvekili seçtirdi. Kendisi de seçimlerde laiklik karın doyurmuyor diyerek dinci ideolojinin karşıtı bu çağdaş ilkeyi değersizleştirmeye çalıştı. Başında bulunduğu partinin altı ok olarak isimlendirilen ilkelerini parti çalışmalarından dışladı. Kılıçdaroğlu 1930'ların CHP'si değiliz diyerek Türkiye'nin çehresini değiştirip onu modern bir ülke yapan devrim yıllarını reddetti. Partinin Sorosçu çizgide yeniden yapılandırılmasını da yeni CHP diye tanıttı. Sonunda Atatürk'ün kurduğu CHP'de kimse Atatürk'ün adını anamaz oldu. Partinin geleneksel CHP'lilerden kopartılıp ajan, liberal, Kürtçü ve Fethullahçı yönetime teslim edilmesi tabanda tepkiye yol açtı ve 7 Haziran 2015 genel seçiminde CHP ana muhalefet partisi olmasına karşın oy kaybetti. PKK terör örgütü 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra Büyük Orta Doğu projesinin etnik ayağı olarak yeniden harekete geçirildi ve kanlı saldırılara başladı. Bu süreçte CHP'nin bu örgütün siyasi kanadıyla Barış Bloku adı altında işbirliği yapması bile önerildi. Partinin itildiği bu Amerikancı çizgi Türkiye'nin güvenliğini de tehdit eder bir boyuta ulaştı. CHP'nin dönüştürülme sürecinde Cumhuriyet Gazetesi de Sorosçu bir kadronun eline verilerek Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir ayağı haline getirildi. Böylece hem iktidar yani AKP hem de muhalefet yani CHP Amerikan yönetimi tarafından kontrol edilmeye başlandı. Sonuç olarak Amerikan planı gereğince Türkiye'de 12 Eylül 1980'den sonra aklını kullanarak oy veren bireye dayalı değil inancıyla oy veren kula dayalı toplum yaratma modeli devreye sokuldu. Bu amaçla eğitim sistemimizde akıl, bilim, deney ikinci plana atıldı. Din dersleri arttırılarak yeni kuşaklar akılcı değil, nakilci, ezberci, dinci olarak yetiştirildi. Eğitimin kalitesi düşürülerek cahilleştirme okullar üzerinden yayıldı. Böylece 21. yüzyılda ortaçağ şartlanmasıyla oy kullanan bir çoğunluk yaratıldı. Sonra bu çoğunluğa din üstünden aşırı kışkırtmalar yapılarak onlar mezhepçi hale getirildi. Türkiye mezhepçi çoğunluğun egemen olduğu geri bir coğrafyaya dönüştürüldü. Kurucu parti CHP'de laiklik çizgisini reddeden bir yönetimin eline verilerek gericileştirmeye bir kanal daha açıldı. Bu süreç Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve Türk milleti diye adlandırılan büyük toplumun reddedildiği bir döneme denk düşmektedir. Bu dönem etnikçi ayrışmanın başlatıldığı ve derinleştirildiği süreçtir. Türk milletinin yanına bir de Kürt milleti koymak, bunun için Kürt aşiretlerinden önce bir halk sonra da bir millet yaratmak planı olarak tasarlanmıştır. Türkiye sınırları içinde yeni bir millet imal edilince o millete yaşayacağı bir toprak parçası da imal edilmesi gerektiğinden Türkiye'nin parçalanmasına giden ikinci bir yol olarak da burası kullanılmıştır. Kemal Atatürk yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde ortak bir kimlik yaratmak için Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir biçiminde bir millet tanımı yapmıştı. Her etnik yapıyı kapsayan bu tanımın oluşturduğu bütüncül toplumu parçalamak mümkün olmadığından Amerika bu büyük milli toplumu parçalamayacak yeni bir yöntem geliştirdi. Bir büyük millet kimliği içinde yer alan alt kimlikleri yani etnik yapıları kışkırtarak onların ana kimlikten kopmalarını olağanlaştırdı. Bunu da demokrasi, insan hakları gibi gerekçelere dayandırdı. Böylece milli devletleri parçalayabilecek, sınırlarını değiştirebilecekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olan Tayyip Erdoğan bu plan doğrultusunda Türkiye'de 36 etnik grup var, Türkiye'de Kürt sorunu var gibi konuşmalar yapmıştır. Böylece Türkiye'yi parçalamak için yaratılan ve desteklenen PKK tezlerine destek verildi. Bu süreçte ılımlı İslam'ı savunan gruplarla ayrılıkçı etnik grubun yani Kürtçülerin işbirliği halinde çalışmaları da yine ABD'nin komutası altında yürütülmüştür. Tayyip Erdoğan'ın daha Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken ayrılıkçı bir içerikte Kürt raporu hazırlatmasının sebebi de budur. Ilımlı İslamcı elbisesi altındaki kökten dinci AKP'lilerin etnik ayrılıkçı PKK'lılarla çözüm süreci dedikleri bölücü politikayı bu doğrultuda götürdüklerini yakın tarih açıkça göstermektedir. Bu yıkım ittifakı kendilerine engel olacak ulusal güçleri ezmek için adliyeyi ve polisi diktatörce kullanarak hukuk tarihinde eşi görülmemiş operasyonlar yapmışlar, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere vatansever güçleri devre dışı bırakmışlardır. Bu operasyonun uluslararası ayağını Fethullah Gülen ve ekibi, iç ayağını ise Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Beşir Atalay ve Bülent Arınç gibi isimler oluşturmuştur. Fethullahçılar ile Tayyip Erdoğan ekibi arasında çıkar çatışmasından doğan ayrılıktan sonra bile Türkiye bu iki gerici kanadın kontrolünden çıkabilmiş değildir. 2015 yılında bu çatışma ve bunun yarattığı yıkım devam etmektedir. Çağdaş Türkiye yanlıları buradan bir çıkış kapısı yaratacak kadar toparlanabilmiş gözükmüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı mücadele veren Fethullahçılar, milli görüşten ayrılan örtülü Müslüman kardeşler çizgisindeki Erdoğancılar ve ayrılıkçı PKK'lılar karşısında durabilecek tek güç milletin gücüdür. Türk milleti Bilge Kağan'ın 1300 sene önce söylediği gibi silkinip kendine gelmeli, demokratik veya dindarlık elbisesi altına saklanmış olan uluslararası ihanet gruplarına artık yeter denmelidir. Kurtuluş kapısı Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı çağdaşlık kapısıdır. Gerçek özgürlük ancak çağdaş değerlerin egemen olduğu bir siyasal ortamda yaşanabilir. Dinin siyasal bir araç olmaktan çıkartılmasının yolu da budur. 28. ayrımın sonu. Sayfa 269.